90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Burçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Stüdyo podcast serisinde 3. sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com adresinde takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 78. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 16 Şubat 2022 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 18 Şubat 2022 Cuma. Haftalık popüler kültür podcastiniz Menemen 2 yıldan fazladır devam ediyor. Uzun yıllarda burada olmayı planlıyoruz, diliyoruz sizlerin de varlığıyla tabii ki. Yeni bölümümüzde neler var? Geçtiğimiz günlerin ilginç haberlerine kısa kısa değineceğiz. İskandinav kültüründen bir olguyu konuşacağız. Adı Yantelagen. Oscar adayları ile ilgili birkaç ilginç not paylaşacağız. Bir de buna bakta bir müzik şovu önerimiz olacak ve son olarak istek parçası. Özgür İnceoğulları ve geçtiğimiz bölümde bir öz eleştiri yapan, bir dönem yaşanan grunge ve glam metal kavgasında taraf olduğunu söyleyen ve arkadaşlarıyla hafif küfür içeren tişört bastırıp giyen Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Merhaba Özgür. Evet, o küfrün ne olduğunu soran arkadaşlarımız olmuş. Tamam, itiraf var da ne yazdın o tişörtte diye. Şimdi kimi podcastler var böyle çok rahat işte ne bileyim bir takım argo kelimeler kullanabiliyorlar ve bu artık hani alışılmış bir durumda. Bizde şimdi pek öyle olmadığı için ben pek o taraflara giremiyorum. Yoksa yani çok temiz bir çocuğum, aman ağzımdan küfür çıkmaz falan, öyle bir durum yok. Çak çak çak da söylerim ama genel yapımız itibariyle bizim Menemen'de pek küfür olmadığı için şeyi bozmak istemedim. İntizamı ve genel o duruluğu bozmak istemedim. Yoksa yani belki bir tane de Menemen sansürsüz yaparsak orada daha rahat takılabiliriz. Yani o, ama o yüzden de hani küfürü söylemek istedim. İşte ön tarafında Nirvana'ya, arka tarafında Pearl Jam'e tepkilerimi dile getiren bir tişörttü. Bugün onunla ilgili de bir haber var. Haber takibi biliyorsun Menemen'in en önemli noktalarından bir tanesi. Bugün o haberle ilgili çok da ilginç bir ekleme yapacağım. Belki orada biraz daha konuşuruz sonra.
Tişörtteki küfür Türkçe miydi, İngilizce miydi?
İngilizce. Türkçe deyince o kadar da tişörte basıp gariz bir şekilde o kadar rahat değildik daha 90'larda.
Peki İngilizce bir sözcük olan bu küfür 4 harfli miydi, 5 harfli miydi?
Ya bildiğin hani en klasik küfür, hani şu anda aklına ne geliyorsa en klasik, en bildik onu yazdım. Ama tabii çok büyük yazıyordu. O küfür böyle tam göğüs hizasındaydı. Göbeğe doğru grup ismi. Arkada tam sırt hizasında küfür. Arkası altında da şey ve beyaz tişört, gözükmemesi mümkün olmayan bir halde öyle dolaşıyorduk işte. Yani gençtik Özgür, biraz kanımız kaynıyordu.
Evet, nelere zaman harcamışsın Burçin, nelere.
Bu arada bir dakika, tamam, ben de sana o başka bir geri bildirimden bahsedeyim. Bu senin patates sütün var ya.
Evet.
O patates sütüyle ilgili Twitter'da.
Benim patates sütüm.
Ama yani bitkisel bazı sütten bahsediyorsak benim aklıma tek bir isim geliyor. Özgür İnceoğulları. Berat Pekmezci bize Twitter'dan hatta almış. İngiltere'de yaşıyor yanlış anlamadıysam. Ve içmiş de hatta şöyle bir yorumda da bulunmuş. Patates oranı %9 olduğu için çok baskın bir tadı yok. Yani çok baskın bir patates tadı yok, anladığım. Hatta yulaf sütü sevenler bunu da severler demiş. Şeyi de kutuyu paylaşmış. Güzel de böyle rengi falan da hoşuma gitti aslında. Ambalajı.
Evet evet, ben de oraya geleceğim sonra. Ama önce Burçin'cim. Ya müsaaden varsa sana bir soru sormak istiyorum hemen başta.
Ne demek canım, soru için artık müsaade mi istiyoruz? Özgür?
Hayır hayır, soru derken şöyle yani öyle hani şey bir soru değil, yarışma sorusu gibi düşün. Hani bir şarkı sözü bul, şarkı sözü bul yapmıştık seninle, şarkı sözünü bul yapmıştık. Sana bir klasik parçadan bir şarkı sözü sormuştum. Hatta neydi, Sezen Aksu'dan Haydi Gel Benimle Ol'dan bir kısım sormuştum. Eğer vaktimiz varsa bir başka klasik parçadan bir şey sormak istiyorum.
Ya vaktimiz olduğunu biliyorsun. Bu soruya hayır diyemeyeceğimi de biliyorsun. O yüzden bence sor ve bu işkenceyi bitirelim.
Tamam, şimdi Mor ve Ötesi. Hazırsan geliyor. Bilmen gereken yerde bip diyeceğim, tamam mı?
Evet tamam.
Bir de hepsini tanıyorsun şimdi, bilemezsem.
Evet rezalet. Yani çok kötü durumda. Keserim bu tarafı, editlerim bak, bilemezsem baştan söyleyeyim yani.
Tamam. Hiç anlatamadım, hiç anlamadılar. Herkes neden düşman, herkes neden düşman? Unuttuk hepsini, beep nefesini.
Hiç anlamadılar. Dur oraya bir gelmem lazım. Unuttuk nefesini. Dur ne neresini soruyordun?
Unuttuk hepsini, nokta nokta nefesini.
Seni. Bir dakika, zaten nefesi orada değil miydi?
Arada bir sözcük daha var.
Tuk nefesini. Yok, şu anda kafamda bağlayamadım sözleri ya.
Ama güzel söyleyemedin ki, sen böyle geçiyorsun. Bak o.
Ne diyeyim, şarkıyı mı söyleyeyim şimdi? Ha, sen bir söyle bakayım
unuttuk
şarkıyı.
Unuttuk hepsini.
Tuk hepsini. Andık nefesi. Orayı mı evet diyorsun? Evet. Ne diyordu orada Özgür?
Burçin bak. Bir 10 saniye daha düşün.
Tuttuk nefesi mi? Ne diyordu? Tuttuk nefesi. Ne diyordu?
Nuh'un nefesini.
Nuh'un nefesini tabii ya, tamam. Karıştı kafam canım, Nuh'un nefesini.
Evet, evet, bana doğru, inanıyorsundur doğru diye düşünüyorum ama yine de buyurun bir kuple dinleyelim.
Unuttuk hepsini, Nuh'un nefesini.
Evet, evet canım. Ya biliyoruz tabii canım, böyle sorunca ben de şimdi sana sorarım. Öyle sorular sorarım ki böyle kalırsın yani. Bunu yapmak zor değil. Bu şarkı meselesinde beni çok offside'a düşürüyorsun ama...
Hayır, orada ben hep onu ruhun nefesini diye biliyordum.
Doğru,
ruhun
doğru.
Ruhun nefesini. Ama böyle dikkatli dinleyince Nuh'un nefesiymiş o.
Ya işte. Nefesini. Doğru, doğru bunun, söylüyorsun, evet.
Bunun altını çizmiş olduk. Şimdi konularımıza geçebiliriz.
Evet, ne elde ettik yani bunu söyle.
Haber takibi diyordun demin.
He, bu moralle konulara geçelim. Hadi geçelim bakalım. Ne istiyorsun? Ne konu anlatayım? Ne anlatayım artık? Ya bir de böyle bazı şarkıları, ya şimdi şey olsun diye söylemiyorum. Mesela şiirsel olarak, metin olarak okuyunca o kafandaki eşleştirdiğin işte melodik akış olmayınca zaten afallıyorsun. O yüzden bilemedim. Neyse, şimdi ben biraz sana istersen geçen haftanın şöyle müzikal gündeminden şöyle bir hızlıca bir geçiş yapayım. Bakalım ilgin çekecek mi? Bir kere şeyi söyleyeyim. Haber takibi yapıyoruz dedik. Yapıyoruz. Glam rock ve grunge rock arasındaki savaşın, Eddie Vedder ve Mötley Crüe'den Nikki Sixx arasındaki alevlenen halinden bahsetmiştik. Bu hafta Pearl Jam grubunun bir başka üyesi Stone Gossard bir açıklama yaptı. Beklersin ki Eddie Vedder'a destek olacak. Hayır, aslında biraz Mötley Crüe'ye destek oldu. İşleri iyice karışıyor ve hatta diğer grup üyelerine de atıfta bulundu. Jeff Ament ve Mike McReady'ye. Dedi ki yani biz üçümüz, Eddie Vedder dışında kalanlar, biz hard rock'ı seviyorduk diyor. Yani hatta işte Mötley Crüe'nin plaklarını aldım ben. Ve o zamanlar onlar böyle punk tarzı geliyordu. Onları da dinliyorduk, hani çok da aykırı gelmiyordu gibi bir açıklama yaptı ama bunu şey gibi yapmadı, işte Eddie Vedder'a karşı çıkıyoruz, o işte doğru söyleme falan değil, o yani bizim görüşümüz de bu diye açıklama yaptı. Dolayısıyla işin hani alevlendi dedik ama ateşler her yeri sarmayacak anladığımız, belki de burada duracak, bilmiyorum, en azından şu anda durdu ama Pearl Jam'in diğer üyelerinin Mötley Crüe hayranı olduğunu da bilmiyorduk. Öğrenmiş olduk. Benim hayranı olduğum bir grup Oasis. Biliyorsun Oasis 2009 yılında ayrıldı. Kardeşler daha fazla gerginliğe şey yapamadı, kaldıramadılar. Ve dediler ki ayrılıyoruz. Hiç gereksiz bir iş yaptılar. Gerçi gereksiz diyorum ama ondan sonra solo kariyerleri de hiç fena gitmedi. Özellikle Noel Gallagher'ın. Ve bununla beraber hep böyle bir birleşiyor musunuz falan sorularına ya böyle küfürle falan karşılık verdiler. Bak yine söyleyemiyorum o küfrü ama işte öyle karşılık verdiler. Ne alaka dediler. Biz zaten birleşmeyiz dediler. Hatta Noel Gallagher bunun üzerine gidip şey dedi bir en son açıklamasında. Yani dedi 100 milyon pound'a belki dedi birleşebiliriz. Yani işte 130-140 milyon dolardan bahsediyor. Yani işi iyice dalgaya vuruyorlardı. Pek de kimsenin beklentisi yoktu. Liam Gallagher ki hani bu işe en böyle pesimist bakanlardan biri, geçen hafta The Times'a bir açıklama yaptı İngiltere'de ve dedi ki biz hiç ayrılmamalıydık zaten dedi. Ama dedi yine de ben hani bu ayrılıktan sonra başladığım solo kariyerde yaptıklarımdan da memnunum dedi. Ama ben tekrar bir araya gelirsek çok sevinirim. Yani zaten bunu işte biz bekliyoruz seni. Yani aldım böyle bir acayip bir yerden yaklaşmış ama en azından şimdiye kadar kardeşlerden duyduğum uzun yıllar içerisinde en pozitif mesaj buydu. Bence bir gün birkaç konserlik bir araya gelecekler ve 100 milyon pound'un da üzerine çıkacak bu bir araya geliş, öyle gözüküyor. Onun dışında yine bir aslında haber takibi yapabiliriz. Biliyorsun işte Neil Young'la başlayan Spotify'ı protesto sürecinde bu hafta Spotify'dan aslında resmi sayılabilecek bir bilgi sızdı. Spotify müzik aboneliğini iptal etmeyi düşünen kullanıcıların sayısında son 7 günde %196 artış olmuş. Yani ben hatta programda birkaç orandan bahsetmiştim. O oranın çok üstüne çıkılmış, neredeyse 3 katına. Yani tam olarak bunların hepsi tabii ki iptal değil ama yani eğer böyle giderse biz üyeliği iptal edebiliriz noktasına gelen çok sayıda abone var şu anda. Bu arada tabii ki o şey yükseldiği durumda durmuyor şu anda. En azından işte Spotify'dan kataloğunu çekenler, onlar biraz durdu. Bakalım nereye gidecek bu? Aslında bütün saflar şu anda netleşti ve belirginleşti. Yine de Spotify'ın ben bundan kan kaybettiğini düşünüyorum.
Biz kataloğumuzu Spotify'dan çekmiyoruz. Bizi Spotify'dan da dinleyebilirsiniz. Google'dan da dinleyebilirsiniz. Apple Podcast'den de dinleyebilirsiniz. Ve bizim internet sitemizden de dinleyebilirsiniz. Biz devam ediyoruz. Burçin'cim çok teşekkür ediyorum. Bu arada geçtiğimiz bölümde Mötley Crüe'den bahsederken onların filminden de bahsetmiştin Netflix'te. Evet. Senden bu öneriyi aldıktan sonra ben o filmi bir izleyeyim dedim. Hakikaten dediğin gibi ne acayip işlerin içine girmişler. Yani bir kere film artı 18, onu söyleyelim. Eğer izlemek isteyen varsa hani artı 18 olduğunu bilerek izlesin. The Dirt galiba ismin filmin.
Doğru.
Belgesel değil bu arada. Bir biyografi filmi. Yani hakikaten oyuncular var ve oynuyorlar oradaki grup üyelerini. Ve hakikaten bayağı sağlam takılmışlar.
Evet, yani gerçekten insan şaşırıyor ya. Yani ben mesela onların yarısı kadar eğer öyle bir hayat yaşasaydım şu anda ya bir hayatta değildim ya da bu formda sürdüremiyordum hayatımı. Yani bazı konularda nasıl bu kadar dinç kaldıklarını aklım pek almıyor. Çok var öyle isim. Yani zamanında böyle en uçlara kadar gitmiş. Yani Rolling Stones'dan falan tut nerelere kadar gidebilirsin. Nasıl oluyor ben çok anlamıyorum. Bilen varsa da dinleyicilerimizden desinler. Yani şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Bu yüzden böyle oluyor.
Evet, hayatta olmaları mucize. Hatta onun üstüne bir de şöyle bir haber var. Biliyorsundur belki grubun, yani Mötley Crüe'nun davulcusu Tommy Lee'nin bir dizisi çıktı. Yani Pam and Tommy diye.
Evet.
Bunların Pamela Anderson'la yaptıkları evliliğin başında bir kasetleri ortaya çıkmıştı hatırlarsan. Doğru. 90'larda internetin ilk başlarında bir anda piyasaya çıkartıldı o kaset evden çalınarak. Onunla ilgili bir dizi yapılmış. Hakikaten de şu anda çok popüler bir dizi. Yani Tommy Lee, Mötley Crüe. Bunlar gündemde olmaya devam ediyorlar ilginç bir şekilde.
Evet evet, seyretmek istediğim dizilerden bir tanesi o. Ben takip edeceğim Özgür, sen şey rahat ol.
Pekala abim. Glam metal'in çılgın dünyasından İskandinavya'nın sakin dünyasına geçebilir miyim müsaadenle?
Oo, mis. Hadi geçelim.
Şimdi başta sen söylediğin o patates sütü muhabbeti oldu ya geçtiğimiz bölümde.
Evet.
İşte ondan sonra da bilgiler aktı. Bu akan bilgiler bazı kapılar açtı. İşte o yüzden o açılan kapıdan girmek istiyorum ben. Bunları biraz konuşmak istedim bu bölümde. Öncelikle dediğin gibi iki teşekkür. Bir tanesi işte Londra'da yaşayan Berat, bu ürünü gitmiş, almış, beğenmiş. Bize de Twitter'dan ambalajının fotoğrafını yollamış, sağ olsun. Esra da olayın merkezindeydi zaten. Orada olmasının avantajını kullanmış, araştırmış. Bu ürün İsveç'te. Onun bulunduğu yere yürüme mesafesindeki bir üniversitenin projesiymiş zaten. Üniversite projesi olarak bir ürün.
Evet.
Üniversite projesi olarak bir ürün yaratmışlar. Ve o ürünü İngiltere'nin önemli bir market zincirine satabilmişler. Düşün yani, ki İsveç bir tarım ülkesi değil, bir teknoloji ülkesi aslında. Öyle kabul edilebilir. Şimdi marka isminden de bahsetmiştik. Ben yanlış telaffuz etmişim tabii ki. DUG diye yazılıyor demiştim. Ya Duk ya Dak diye okunuyor. Halbuki ikisi de değilmiş. Dük diye okunuyormuş. İsveççem biraz zayıf Burçin. Doğru okuyamamışım. Ve yeterli olmak, uygun olmak anlamına gelen bir fiilden Düga'dan türetilmiş. Yani şöyle, fazlası yok, olması gerektiği kadar gibi anlayabiliriz markanın ismini. Yani ilginç bir marka ismi aslında.
Azı karar çoğu zarar gibi mi?
Aynen öyle, aslında doğru yaklaşım. Bunu öğrenince aklıma hemen şu geldi. Kuzey kültürünün, yani İskandinav kültürünün iddiadan uzak olması. Yani gerçekten iddialı olmaktan uzaklar. Yani çok iyi işler çıkartmalarına rağmen ortaya, bu işler hakkında konuşmayı sevmeyen bir kültür bu. İddiayı sevmiyorlar yani. Biz senle 2 yıl önce kaydettiğimiz ikinci bölümümüzde, ki bak o bizim aynı mekanda kaydettiğimiz tek bölümümüzdür. Bu açıdan da benim için yeri ayrıdır. Biraz müzikli bir bölümde, evet, hatırlarsan. O bölümde müzikte Amerika ve İngiltere'den sonra İsveç'in nasıl öne çıktığını konuşmuştuk. Ve hani bu öne çıkışın, yani İsveç'in bu başarısının nedenini de kendimizce bulmaya çalışmıştık o bölümde, ikinci bölümümüz. Ta 2 yıl önce. Oradaki sorularımızın hepsinin cevabı aslında yine Netflix'ten örnek vereceğim. Netflix'in This is Pop adlı belgesel dizisinin bir bölümünde var. Bölümün ismi Stockholm Syndrome. Böyle bir bölüm yapmışlar. Ve neden İsveç'in bu denli iyi müzisyenler, şarkı yazarları çıkardığını açıklamışlar. Ve işin sonunda bir olguya dayandırmışlar bu başarıyı. O da şu: Jante Lagen. Jante yasası. Nedir abi bu Jante yasası diye biraz okumalar yaptım ben ve müzikle ne alakası olabilir diye bir düşündüm. Bu aslında toplumsal bir olgu. Yani Nordik bir kültürel kod diyebilirim aslında. Ve çok basite indirgeyerek söylemek gerekirse alçak gönüllülük, gösterişsizlik ya da bizim hani eski tabirimizle tevazu diyebiliriz. Yani kimsenin kimseden üstün olmadığını söyleyen, kimsenin başarılarıyla, özellikle de parasıyla hava atmamasını öneren, öğütleyen böyle bir kültürel, sosyal bir alışkanlık gibi aslında. Yazılı bir şey de değil. Gerçekte bir yasa da değil zaten. Yani muhtemelen bu kültür, bu davranış biçimi de değişime uğramıştır zamanla. Yani jenerasyonlar arasında farklar vardır diye düşünüyorum. Ya da bölgesel olarak da her yerde aynı değildir. Çünkü yani İsveç'te zenginlik yok mu? Var. Kralı var. Yani gelir eşitsizliği orada da var. Ama insanlar varlıkları, paraları hakkında konuşmaktan hoşlanmıyorlar. Hatta para hakkında konuşmak bir tabu gibi neredeyse. Yani cinsellik üzerine daha rahat konuşuyorlarmış mesela. O kadar değişik bir tarzları var. Tabii sosyologlar bu konularda daha derin yorumlar yapabilirler ama Jante Lagen'in bir sosyal kontrol mekanizması olduğunu savunanlar da var. Müziğe geri dönelim. Uzatmayayım çok konuyu. Müzikte de böyle. Yani iyi oldukları konularda konuşmaktan çok aksiyon almayı sevdikleri için müzikte de aynı şeyi yapmışlar. Yani çok dinlenen parçalar yazmışlar. O parçalarla böyle Amerikalı şarkıcılar, gruplar, işte Britney Spears'lar, işte ne bileyim Backstreet Boys'lar, büyük yıldızlar olmuşlar İsveçlilerin yazdığı parçalarla. Ve İsveçli şarkı yazarları büyük bir sakinlikle ve büyük bir tevazu ile geri planda kalmayı tercih etmişler. Hatta bak kendi starları da, yani mesela ABBA'yı, Roxette'i bile başkaları arkalarından ittirmek zorunda kalmış. Örneğin mesela Roxette'in müziğini bir Amerikalı Amerika'da çalmış, öyle meşhur olmuşlar. Jante Lagen içlerine işlemiş yani.
Peki mesela bu sadece İsveç'te mi, yoksa ne bileyim işte Danimarka, yani İskandinav özelliği mi, İsveç özelliği mi?
İskandinav özelliği demek daha doğru olur. Haklısın, güzel soru. Ama İsveç'e çok özel olduğu söyleniyor. Ama daha böyle Nordik bir kültür ya da yaklaşım. Ve İskandinavya'yı da kapsıyor, doğru.
Bir de bizle aslında ne kadar tezat değil mi? Bak geçen bir meseleyle beraber bunu tekrarlamıştık. Hani Nuri Bilge Ceylan'ın, artık herkesin böyle bildiği bir konuşmasında bir yer var ya, hani bizim halkımız zayıflığı sevmez der. İşte hani bir ortamda mütevazi olmaya başlarsanız hemen saygı azalır ve bunu hissedersiniz. Yani ne kadar tersi aslında, hani işiyle veya yaptığıyla kendisini ortaya koymak istemeyen ya da bununla böyle reklam yapmak istemeyen, daha mütevazi davranmak istiyorsan eğer Türkiye'de, aslında bizim halkımız tarafından pek de hoş görülmezsin. Hemen saygı azalır. Tamamen tersi değil mi? Yani ikisi ayrı uçlarda değil mi bu şeylerin, anlayışların?
Ya çok doğru. Yani tevazu dediğimiz şey aslında belli bir seviyeyi geçtikten sonra bir zayıflık olarak görülüyor ki bu çok yanlış bir şey. Yani mesela bazı kültürlerde de tam tersi. Ki bunun içerisinde Amerikan kültürü de var mesela. Kazandığın parayı göğsünü gere gere söylemen başkalarını da gaza getirerek hadi böyle alkışları toplamanı sağlıyor. Ama mesela İsveç'te ya da işte ne bileyim Nordik kültürlerde kazandığın parayla ilgili bir şey sorduğunda zaten kimsenin ağzı bile açılmıyormuş. Yani bu kadar net bir şekilde bu konuya uzaklarmış. Yani örnek vereyim, mesela evleri var işte, ne bileyim doğa içerisinde evleri var ve o evlere ciddi paralar da harcıyorlar. İşte ne bileyim alttan ısıtmalar yapıyorlar, bilmem neler yapıyorlar, şunları bunları yapıyorlar. Ama mesela aynı parayı çok lüks bir arabaya vermek onların kafalarına son derece aykırı. Ya bu tip kültürel konulara, sosyal konulara ilgi duyanlar için aslında bir kitap var. Orada daha çok bilgi bulabilirler. Adı Lagom, The Swedish Secret of Living Well. Bir İsveç deyiminden alınmış yani bu Lagom'da. Her şey ölçülü anlamına gelen Lagom er best deyiminden alınmış. Yazarı da Lola Akerström diye bir kadın. Aslında bir İsveçli de değil, yani sonradan İsveçli olmuş bir Afrikalı. Bu çok gösterişli olmamakla, gereksiz yere övünmemekle ilgili bir his diyor. Ve çoğunlukla herkesi eşit tutmanın mesela farklılaşma, mesela grup ortamlarında stres kaynağı yaratabilecek farklılıkları da ortadan kaldırmanın bir yolu diyor. Dolayısıyla bu kitabı da hani bu konuyla ilgilenenler daha detaylı okuyabilirler.
Ben ruhen İsveçliymişim o zaman. Hem Çin şeyine göre tavşan burcu, ruha göre de İsveçli. Bak kendimi her podcast'te yeni yeni başka özelliklerimle tanımaya başladım. Peki o zaman bir şey söyleyeceğim. Buna, bu konuya tekrar gelelim. Ben bununla ilgili de biraz araştırma yapayım. Çünkü yeni tanıştığım bir kavram. Biraz bir bakayım, bununla ilgili de sana bir takım sorularım olabilir. Ama sana mesela bu hafta sormayı düşündüğüm bazı sorular vardı. İzin verirsen onlara geçeyim. Ama seninkiler gibi böyle köşeye sıkıştırıcı, ezici, böyle şey galibiyet alıcı şeyler değil bunlar. Senin uzmanlık alanınla alakalı.
Köşeye sıkıştırıcı dediğin, sana Mor ve Ötesi'nden bir şarkı sözü sordum Burçin. Yani kalkıp da...
İşte keşke başka gruptan sorsaydın. Da ben yine bilemeseydim.
Tamam. Yarın Tarkan'ın yeni parçası çıkıyormuş.
Aa evet ya, doğru.
Şimdi herkes onu bekliyor. Oradan bir şey sorarım. Parçanın adı da neydi?
Neydi? Çek çek mi? Geç geç miydi? Neydi?
Hay Allah. Bilmiyorum. Ama iki Ç var, doğru söylüyorsun.
Neydi ya? Bir dakika dur. Dur bakacağım. Çok özür diliyorum. Dur. Ha, geçecek geçecek. Geçecek bunlar falan, böyle bir şey. Nasıl bir şey çıkacak sence? Sen Tarkan sound'unu şey yaparsın, hissedersin.
Vallahi herhalde böyle yani geçecek sözcüğünün bir türevi ise bu. Yani oradan hareketle pozitif mesajlar içeren, olumlu mesajlar içeren bir şey diye algılıyorum. Hani bilmiyorum, bir aşk şarkısı mıdır geçecek? Göreceğiz yani.
Tarkan'ın topluma mesajı olacak galiba. Peki tamam, evet doğru. Biz bu podcast'i paylaştığımızda şarkıda paylaşılmış olacak. Hadi buradan sinemaya gidelim. Geçen hafta biz programı aslında kaydettiğimizde biraz son dakikaydı. Şimdi üzerinden bir hafta geçti. Biraz daha oturdu aslında haber. Oscar adaylarını biraz konuşalım. Hiç bakmadık seninle. Gerçi adaylara baktık. İşte kategoriler belli. İşte tarih belli. Her şey belli. Ne diyorsun? Nasıl gördün adayları? Nedir yorumun?
Ya aslında geçen hafta geçtiğimiz bölümde hafifçe başladık konuşmaya. Yani şeyle, Encanto'yla başlamıştık. Bu bölümde aslında dediğin gibi biraz hani eski bir haber olsa da enteresan birkaç tane not paylaşabiliriz bence. Sen de belki müzik tarafına değinirsin Burçin.
Olur, olur, olur.
Öncelikle şunu söyleyelim. Sunucular açıklandı. Bir değil, üç tane sunucu olacak törende. Üç tane hanımefendi sunacaklar. Regina Hall, Amy Schumer ve Wanda Sykes sunacak. Hepsi birer saati sunacaklarmış. Dolayısıyla böyle bir açıklama geldi. Bu biraz son dakika diyebiliriz aslında. Dün veya önceki gün açıklandı. Tek tek bütün adaylara, adaylıklara girmeyelim ama bazı önemli noktalara dokunalım dediğimiz gibi. Öncelikle şunu söyleyelim. Netflix'in keyfi yerindedir diye düşünüyorum. Neden yerindedir? Çünkü The Power of the Dog 12 dalda aday oldu. Tür olarak bir western filmi ama psikolojik drama desek belki daha uygun olur herhalde. Netflix üyesiyseniz evde izleyebileceğiniz bir film. Daha önce bahsetmiştik. Tekrar detaya girmemize gerek yok herhalde filmle ilgili. The Power of the Dog, köpeğin gücü, bir kadın tarafından yönetilen ve ondan fazla akademi ödülü adaylığı alan ilk film oldu. Yani 12 dal gerçekten büyük bir rakam. Ve Jane Campion, filmin yönetmeni Jane Campion, ilki piyano olmak üzere en iyi yönetmen dalında birden fazla akademi ödülü adaylığı alan ilk kadın oldu. Bu da önemliydi gerçekten. Yönetmenlerden gidelim dilersen Burçin. Orada da muazzam bir başka durum var. Gerçekten muazzam bir durum var. Efsanevi yönetmen Steven Spielberg 6 farklı 10 yılda en iyi yönetmen dalında aday gösterilen ilk sinemacı oldu. Yani adaylıkları 45 yıl önce başladı. 1977'de başladı. Ardından tüm 10 yıllarda 70'ler 80'ler diye devam edersek tüm 10 yıllarda en az bir kere en iyi yönetmen olarak aday gösterildi. Ve bu adaylıklardan iki tanesini de kazandı. Yani iki tane en iyi yönetmen Oscar'ı zaten var. Son adaylığı ise West Side Story. Onun yönetmenliğiyle. Bu film de 7 adaylığıyla öne çıkan bir film oldu. Zaten Altın Küreler'de de söylemiştik. Yani Power of the Dog ve West Side Story bunlar öne çıkmışlardı. Her ne kadar gişe başarısı, West Side Story'nin gişe başarısı 20th Century stüdyolarını hiç mutlu etmediyse de. Bir iki not daha verelim, sonra müzik adaylıklarına geçelim. Sözü sana bırakayım Burçin. Dune da öne çıktı mesela. Toplam 10 adaylık kazandı. Bunun haricinde de bir ilginç detay daha var. Karı koca adayı olanlar var. Onlardan da bahsedeceğim. Penelope Cruz, Parallel Mothers filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu ödülüne aday. Kocası Javier Bardem de Being the Ricardos ile en iyi erkek oyuncuya aday. Bakalım bu çift, İspanyol çift eve iki tane ödülle dönebilecek mi? Gerçi kazanamasalar da evde zaten iki tane heykelcikleri var. İkisi de dördüncü kez aday oluyorlar. Javier Bardem biliyorsun 2008'de kazanmıştı No Country for Old Men ile en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanmıştı. Penelope Cruz da Vicky Cristina Barcelona filmindeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanmıştı. Bir başka çift, bu kez Amerikalı bir çift, Kristen Dunst, The Power of the Dog'daki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ına aday ve nişanlısı Jesse Plemons da aynı filmdeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını bekliyor. Rakipleri arasında Troy Kotsur var. O da, ondan da bahsedelim. O da Oscar ödülüne aday olan işitme engelli ilk erkek oyuncu olarak tarihe geçti. Koda filmindeki rolüyle.
O zaman ben de bir karı kocadan alayım hemen topu. Jay-Z ve Beyoncé'den en iyi, işte ya müzikle ilgili iki tane temel kategori var. En iyi şarkı ve en iyi film müzikleri. Jay-Z aday olamadı. Jay-Z de aslında Harder Day Fall filmiyle aday olmayı bekliyordu. Olamadı ama eşi Beyoncé aday oldu. Bu arada Beyoncé'nin aday olduğu en iyi şarkı kategorisi tam bir All Star. Yani orada acayip bir yarış olacak. Bence Oscar gecesi gözümüzün üstünde olacağı kategorilerden bir tanesi bu olması lazım. Şimdi en iyi şarkı ve en iyi film kategorisindeki adaylara bakınca dışarıda kalanlarla başladık. Öyle devam edelim. Jay-Z dışarıda kaldı. O ilk 15'lik listede vardı. U2, Ariana Grande, Brian Wilson, Jennifer Hudson, Carole King, bunların hepsi dışarıda kaldı. Kimler içeriye girdiler? Mesela Encanto burada da ön plana çıktı. Encanto hem en iyi şarkıda Lin-Manuel Miranda ile hem de orijinal müzik için, en iyi orijinal film müziği için Germaine Franco ile aday oldu. Germaine Franco bir kadın besteci ve bu dalda aday gösterilen 6. kadın, ilk Latin besteci. Dolayısıyla kazanırsa da çok anlamlı olacak. Billie Eilish en iyi şarkı kategorisinde aday ve 20 yaşında bu kategoride aday olan en genç isim oldu. Ki James Bond filmindeki şarkıyla. Eğer o şarkı ödülü alırsa James Bond şarkısından ödül alınan 3. şarkı olacak. Adele'in Skyfall'u, Sam Smith'in Writings on the Wall'daki şarkısı ve işte alırsa bu 3. olacak. Dolayısıyla büyük bir başarıya imza atmış olacak. Film müziklerine bakınca Hans Zimmer yine karşımıza çıkıyor. Böylece 12. adaylığını kazandı. Yani tam bir Oscar gediklisi. 94 yılında da Lion King'le kazanmıştı Oscar'ı. Burada da Dune filminin müzikleriyle aday oldu. En iyi şarkı kategorisinde sürpriz 2 tane isim var. Bunlardan bir tanesi Diane Warren. Çok önemli bir besteci, şarkı sözü yazarı ama kimse de aday olmasını beklemiyordu. Birinci sürpriz oydu. İkincisi de Van Morrison. Van Morrison da ilk Oscar adaylığını aldı ama buradaki güçlü iki tane isim Billie Eilish ve de Beyoncé olacak. Beyoncé de King Richard filmindeki şarkıyla Be Alive'la aday oldu. Bu arada aday olamayan müzisyenleri biraz önce saydım ama mesela en büyük hayal kırıklığı Lady Gaga'ydı. Lady Gaga aslında müzik kategorisinde aday değildi ama House of Gucci'deki rolüyle aday olmayı bekliyordu. Aday olamadı. Müzikle alakalı olup aday olanlara baktığımız zaman Keslav'ı göreceğiz mesela. Summer of Soul belgeselinin yaratıcısı. Will Smith'i görüyoruz. Will Smith King Richard filmindeki rolüyle 2 tane kategoride aday oldu. O filmi de mesela işte bir başarısız dediler, bir iyi dediler, bir kötü dediler ama şimdi bir şekilde rüştünü ispat etti. Ama buradaki özel belki parantez açmamız gereken isimlerden biri Lin-Manuel Miranda. Ben ilk defa duydum bir terim var. EGOT.
Evet.
Sen biliyorsun tabii değil mi?
EGOT diye bir kulüp var.
EGOT. Peki EGOT olarak okunuyor. İşte EGOT aslında baş harfleri alırsak Emmy, Grammy, Oscar ve de Tony. Şimdi Lin-Manuel Miranda'da Emmy var, Tony var, Grammy var. Oscar'da alırsa bu EGOT kulübüne girmiş olacak. Bu kulüpte işte John Legend falan gibi isimler var. Çok da fazla isim yok. Bu arada mesela Pulitzer ödülü kazanma gibi bir şeyi de var. Bir durumu da var. Belki de onu da eklersem başa Pigot gibi bir şey olur. O zaten tarihte ilk olacak Lin-Manuel Miranda. Bu arada acayip yani bu Encanto'daki 8 tane şarkıyı yazdı. Daha önce Moana filmindeki şarkıyla adaydı ama o sene La La Land gibi çok baskın bir şey vardı, film vardı ve City of Stars'a kaybetmişti. Belki de bu sene kazanacak. Yani bu sene gerçekten en iyi şarkı kategorisi tam bir All Star yarışı olacak. Benim için de en çok izleyeceğim ve en dikkat edeceğim kategorilerden bir tanesi.
Evet, o kulüp önemli bir kulüp. Çok özel bir kulüp. EGOT kulübü. Dördünü de kazanırsan EGOT'u alıyorlar. Müthiş isimler var gerçekten tarihe baktığın zaman. Mesela Audrey Hepburn var, Andrew Lloyd Webber var. Daha genç isimlerden John Legend var dediğin gibi. Lin-Manuel Miranda da kulübe girmeye en yakın isimlerden bir tanesi. Sadece Oscar'ı eksik. Ek var, T var. Aradaki O yok. O harfini satın alabilecek mi bakalım. En iyi şarkı ödülünü alırsa giriyor kulübe, evet. Önemli bir kulüp.
Evet, giriyor. Ya da Pulitzer alacak, o araya bir P sokulacak falan. Başka bir kelime türetilecek oradan. Ama güzel, enteresan bir ödül töreni olacak. Bu arada Twitter'da da bu sene bir şey var. Twitter'da en iyi film kategori, en iyi film kategorisi demeyeyim. 2021'in en iyi filmini seçebiliyorsun bir etiketle. Oscar aday gösterilsin gösterilmesin hiç önemli değil ve Oscar gecesi bu sonuç açıklanacak. Bu biraz şey için mesela hani Spider-Man gişe rekorları kırdı ama Oscar adaylığı yok. Ama belki mesela Twitter kullanıcıları Spider-Man'i 2021'in en iyi filmi seçecekler. Yani oradaki aslında farklılığı göstermek için bu sene ilk defa Twitter'la böyle bir şey yapıyorlar. Kim çıkacak oradan merak ediyorum. Aslında bir etiket var ve o etikete günde belli bir miktar, belli bir adet tweet atarak sen de katılabiliyorsun. Onun sonucunu da merak ediyorum bir taraftan söyleyeyim.
Bir kampanya başlatalım hemen mesela, biz biliyorsun Türkler olarak kampanya severiz böyle.
Hangisine başlatalım mesela sence?
Bilmiyorum, Spider-Man olmaz ama.
Olabilir, Spider-Man iyi film aslında ama Oscar tabii başka bir kafa yani onlar Spider-Man'i aramıyorlar. Başka Power of the Dog ben çok sevdim mesela.
Yo, her zaman söylediğimizi tekrarlayalım. Belki burada önemli bir şey. Yani sonuçta Oscar ödülü bir sanatçının, bir yönetmenin başarısının kriteri değildir. Ve zaten sanat eserleri birbirleriyle yarışmamalıdır. Ama bunu bir eğlence olarak ya da bir ne bileyim bu endüstrinin bir pazarlaması öne çıkması olarak görürsek bunu öyle görebiliriz. Yani Eurovision için de söylemiştik aslında. Eurovision şarkı yarışması bir eğlence programı. Yani kimin birinci olduğu, kimin ikinci olduğu, kimin sonuncu olduğu hiç önemli değil. Oradaki şarkıcılar da bunun farkındalar zaten. Eğleniyorlar. Tabii ki birinci oldun mu biraz isim yapıyorsun.
Tabii. O var. O zaman sen şöyle güzel bir jingle gir, ben seni eğlencenin dibine götüreceğim şimdi. Şimdi gel sen.
Eğlencenin dibine. Peki. Tarkan'ın parçasını mı ele geçirdin yoksa bir gün önceden?
Geçecek.
Bir de buna bak. Bak böyle şey yaptım.
Oo, direkt sert bitti, tamam. Şimdi geçen hafta bahsetmiştik, Super Bowl'dan bahsettik. Gerçekleşti, karşılaşma tamamlandı. İşin spor kısmını Sokrates'e bırakıyoruz. Biraz işin eğlence kısmına bakalım. Tabii ki devre arası şovu benim en çok merak ettiğim kısmıydı. Müthiş de bir şov oldu ama oraya gelene kadar ilk önce reytingi söyleyeyim. Bu yeni açıklandı, çok merak ediliyordu. Çünkü son yıllarda hemen hemen bütün ödül törenleri ve bu tip organizasyonların reytingleri düşüyor. Çıkan yok yani, örnek yok. Bu sefer çıktı, 112 milyon üzerinde izleyici topladı. Geçen seneyle karşılaştıralım. Geçen sene 91 milyon izleyici vardı. Yani belki de izleyici sayısını arttıran ilk organizasyon oldu uzun zaman sonra. Tabii müthiş bir stadyumda gerçekleşti ve herkes oradaydı Özgür. Bir biz yoktuk. Yani herkes. Localar, saha içiler, selfiler, şunlar, videolar havalarda uçuştu. Drake 1 milyon dolarlık bahis oynadı falan. Böyle çılgın bir gün yaşandı Super Bowl için Los Angeles'ta. Geçen hafta bir de buna bakta reklamlardan bahsetmiştik ya. Hemen YouTube'da en çok izlenen reklamı söyleyeyim. Super Bowl reklamları arasında en çok Amazon Alexa reklamı seyredildi. Scarlett Johansson'ın olduğu reklam, işte bu zihinlerini okuyor gibi. En çok o seyredilmiş YouTube'da. Bu arada devre arasında da birçok fragman paylaşıldı. Mesela işte Jurassic World Dominion'ın fragmanını gördük. Esas önemli olan Yüzüklerin Efendisi'nin ilk defa bir videosu paylaşıldı, fragmanı. İşte ne bileyim, Doctor Strange'in fragmanı, Moonlight'in fragmanı paylaşıldı. Ama devre arasında gözümüz fragmanda değil, şovdaydı. Çünkü tam anlamıyla bir hip-hop'un kısa tarihini seyrettik. Sahnede Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige ve Kendrick Lamar vardı. Bunları biliyorduk. Bir de sürpriz geldi, 50 Cent. 50 Cent ayakları tepede baş aşağı başladı performansına. Belki de ödül şeyden, geceden sonra en çok meme yapılan olay oydu. Böyle yarasa gibiydi falan. Ama güzel bir sürprizdi ve bütün klasikleri söylediler, kısa kısa söylediler. Sanki böyle Los Angeles'ta bir yer, bir mekan gibiydi orası. Tabii Dr. Dre aslında oradaki merkez adamdı. İşin prodüksiyonunu Jay-Z yapmıştı. Bu arada mesela şimdi tabii bunun linkini bırakacağız açıklamalar bölümüne, seyredebileceğiniz linki. Gerçekten bir kısa tarih gibiydi. O tarihte tabii Eminem'in şovunda diz çökmesi çok konuşuldu. Bu diz çökme neye atıf? Colin Kaepernick'e atıf. O biliyorsun 2016 yılında işte Milli Marş okunurken böyle bir protestoda bulunuyor. Daha sonra NFL'den uzaklaştırılıyor. Ve o aslında bir sembol haline geliyor. Eminem de aynısını yaptı. Hatta bir ara dediler ki bu büyük tartışma yaratacak. Bir şekilde çok da fazla üstüne gitmediler o durumun. Anderson Park çok severim ama Anderson Park'ı sadece davul çalarken gördük. Aslında onlar Bruno Mars'la müthiş bir iş çıkarıyorlardı. Sadece davul çalarak katıldı bu ekibin içerisine. Ama güzeldi, iyiydi. En eski şarkı California Love'dı, 96 yılı, ama orada mutlaka söylemek gerekiyordu o şarkıyı. Ve hip hop aslında daha önceki hiçbir Super Bowl'da kendisine bu kadar geniş bir yer edinememişti. O yüzden bence sırf bu yüzden bile tarihi bir Super Bowl devre arasıydı. Ve herkes çok memnundu bence, seyredenler, şovu gerçekleştirenler, prodüksiyonu yapan Jay-Z. Eğer hala kaçırdıysanız biz de bu açıklamaların altına linki koyacağız.
Seviyor musun hip hop?
Biz hip hop severiz. Tabii ki seviyoruz.
Siz kimsiniz?
Ya yani biz işte, bizim yaka Anadolu yakası. Burada da var Anadolu yakası, Avrupa yakası ve vesaire.
Anadolu yakasını da çözemedim bir türlü ya. Yani glam metalci misiniz, hip hopçu musunuz? Neredesiniz yani, müziğin neresinde? Hoş, gerçi bütün hepsini sevebilirsiniz.
Ama yani evet ya, biri 90'lar, biri 2000'ler falan yani. Biraz karışığız ama çözdüğün zaman hoşuna gider.
Öyle. Bu arada Drake 1 milyon dolarlık bahis oynamış dedin. 7 milyar dolar toplam bahis oynanıldığı hesaplanmış Super Bowl üzerine. 31 milyon Amerikalı bahis oynamış Super Bowl üstüne. Düşünebiliyor musun?
Çok acayip. Yani gerçekten hani ne derler, içkinin su gibi aktığı falan işte paraların saçıldığı falan öyle bir gündü. Yani daha hani burada anlatamayacağımız çok acayip videolar, olaylar var ama biz tabii daha üst truplu kısmından baktık. Devre arası şovunu koyalım, izlemeyenler izlesinler. Müthiş bir hip hop şöleni, öyle söyleyeyim.
50 Cent de diyorsun baş aşağıydı.
Yarasa, evet.
Doğru. Aynen öyle. 6.8 lira şu anda. Pekala. Çok güzel anlattın. Teşekkür ediyoruz. Linki paylaşacağız ve geliyoruz istek parçasına Burçin'cim.
Merakla bekliyorum.
Merakla bekliyorsun. Geçtiğimiz bölümde Eller Havaya bir parça istemiştim. Bu bölümde biraz ağır aksak bir parça isteyeceğim. Bir aşk şarkısı. Madem Sevgililer Günü'nün olduğu haftadayız, öyle yapalım diyorum. Bir aşk şarkısı çalalım. Bir film olur, şarkısı
olur,
bu.
Olur.
Film şarkısı dedim. Film de bir roman uyarlaması. Hem de çok önemli klasiklerden bir tanesi bu. İngiltere'nin en önemli yazarlarından biri Charles Dickens'ın yazdığı bir romandan bahsediyorum. Great Expectations, Büyük Umutlar. Dickens'ın en önemli eseridir. Çıkış tarihi 1860. Bir bak, baksana bakalım eserin hakları kamuya mal olmuş mu?
Olmuşsa ne yapacaksın? Tekrar şey basacağız mı?
Olmuşsa basalım yani şu Büyük Umutları, bir de biz basalım.
Tamam, ben ona bir bakayım.
Herhalde hafta. Olmuştur yani, kaç yıl olmuş? 160 sene olmuş neredeyse. Her yaşta farklı tatlar veren bir eserdir bu arada. Yani ben lisedeyken okumuştum. Şimdi tekrar okusam herhalde farklı bir algıyla okuyabilirim sanırım. Büyük Umutların ana teması aşk değildir bu arada. Hayal kırıklıklarıdır bence. Adı Büyük Umutlar olsa da. Neyse, bu romanda çok iyi karakterler vardır. Karakterlerinden bir tanesi bir köylü bir gençtir. Adı Pip. Roman onun ağzından anlatılır. Charles Dickens, David Copperfield romanında da böyle yapmıştı. Roman onun ağzından anlatılmıştı. Beklenmedik bir şekilde bir miras kalır Pip'e. Ve o Londra'ya gider, sınıf atlar ve büyük umutlarının peşine gider. Küçük bir hatırlatma yapmış olduk kitapla ilgili. Defalarca tiyatro oyunlarına, filmlere, dizilere uyarlandı bu. Birçok senaryo yazarı, birçok yönetmen kendi perspektifleriyle baktı olaya. Romandaki bazı temalar öne çıkarıldı, bazı temalar geri planda kaldı. O uyarlamaya göre değişti. Bu uyarlamalar arasında benim en çok sevdiğim, gerçi hepsini izlemedim tabii ama 1998 yılına ait bir Amerikan filmi. Yönetmeni Meksika'nın gururu diyeceğim. Alfonso Cuarón çok üretken bir yönetmen değildir aslında. Az yapar ama 12'den de vurur. Yanlış bilmiyorsam böyle 7-8 filmi var. Farklı türlerde ses getiren filmler çeken bir yönetmen. Büyük Umutlar, Great Expectations, onun kariyerinin başında çektiği bir film. Romanın kurgusuna ve karakterlerine sadık kalınmış ama farklılaşmalar da var. Mesela bazı karakterlerin adı farklı. Pip'in adı farklı mesela. İngiltere'de yaşamıyor, Amerika'da yaşıyor. Resim yapmasını seviyor, ressam oluyor falan. Resim sevenler için de gerçekten çok güzel kareler var filmde. Oyuncu kadrosu da çok iyi. Ethan Hawke genç haliyle görüyoruz onu. Gwyneth Paltrow 20 küsur yaşlarında o da. Robert De Niro gibi isimler var. Romantizm ve aşk temaları filmde romana göre karşılaştırırsak daha önde. Bu noktada zamanında bazı eleştiriler de almıştı film. Bir de bu film, onu da hatırlıyorum, Titanic'le aynı zamanda vizyona girmişti. O yüzden ezilmişti biraz. Titanic'ten başka hiçbir şey konuşulmuyordu o zaman. Belki hatırlarsın yani. Başka hiç kimsenin başka bir filme gidecek hali kalmamıştı Titanic yüzünden. Çok iyi de bir soundtrack albümü vardı. Tori Amos, Chris Cornell, Pulp, Iggy Pop ve filmin önemli bir sahnesinde çalan Besame Mucho. Onu da hatırlayalım. Cesar Evora'nın seslendirdiği. Benim şimdi senden isteyeceğim parça bu soundtrack albümünde yer alan ve o zamana kadar pek bilinmeyen bir ikilinin parçası. Sadece bir albüm yaptılar. Adı Formica Blues. Ve sonra bir daha grup olarak duyulmadılar. Tıpkı Everything But The Girl gibi, Moloko gibi, Lamp gibi bir kadın ve bir erkekten kurulu bir trip hop grubu. Söylenene göre ne kadar doğru bunu bilmiyorum ama bir okuduğum bir yazıya göre bu parçayı soundtrack için öneren kişi Robert De Niro olmuş. Gerçekten eğer bu bilgi doğruysa ne kadar iyi bir zevki olduğunu da görmüş oluyoruz. Çok hikayesi de yok aslında parçanın. Çok da bilinmez. Ama bir dinleyen de bir daha unutmaz. Onu da söyleyeyim. Altını böyle kırmızı kalemle çizelim burada Burçin. Parça Great Expectations filminin atmosferine de bence çok uymuş. Sözler az. Daha doğrusu şöyle, çok tekrar eden az miktarda söz var. Ama çok vurucu. Aşkın yarattığı çaresizlik durumundan bahsediyor olması lazım. Çünkü en azından ben öyle yorumladım. Just don't know what to do diye tekrar var parçada. Bir başka tekrarlanan sözcük de ingenu. O da işte böyle I just don't know what to do'yu tamamlıyor. Bir anda gelip böyle tek albüm yapıp ardından ortadan kaybolan, geride de bu müthiş böyle bu çarpıcı ve derin parçayı bırakan İngiliz ikili Mono. Burçin'cim, parçaları da Life in Mono.
Çok iyi şarkı. İlkbaharda sonbaharı getirdin Özgür. Güzel de bir soundtrack'tir bu. Orada Tori Amos falan da vardı. Chris Cornell çok iyi bir soundtrack'tir. Müthiş bir şarkı ama birazdan gireceğim ruh haline şimdi giriyorum böyle oflayarak, ağlayarak. Ama çok güzel bir seçim. Uzun zamandır da dinlememiştim. Çok teşekkür ediyorum Özgür.
Pekala, bu bölümü bitiriyoruz. Önümüzdeki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere. Stranger.